Merhabalar, MoonStation Podcast'a hoş geldiniz. Her hafta sinema, dizi ve popüler kültür üzerine konuşuyoruz. MoonStation Podcast'in 0. bölümüne hoş geldiniz. Ben Çağdaş. Bir tür podcast çekmeye karar verdim. Açıkçası öncelikle onu anlatayım. 0. bölüm dedik ama artık yayınlamayacağımı da tam bilmiyorum. Böyle bir test bölümü bir şey bu. Eğer bunu bilmiyorsanız muhtemelen yayınlamıştım. Ya da yayınlamaya karar vermiştim. Peki ne yapacağız? Ya da ne yapmayı düşünüyorum? Öncelikle onu biraz anlatayım. Çok uzun bir süredir blog yazıyorum. Yani 2008'den beri yazıyorum. Nereden baksanız işte 12 yıl falan olmuş. Tabii böyle çok istikrarlı, böyle sürekli yazan, çok da bu konuda üretken bir insan değilim. Çok üretebildiğim zamanlar falan oldu ama şu sıralar çok o durumda değilim. Çoğu zaman da olamadım açıkçası. Ama bununla birlikte artık böyle herkes bir dönem hatırlarsın böyle blog yazmak çok popüler bir mevzuydu. İşte herkes blog yazıyordu, herkesin blogu vardı falan. Benim de blogda ilk işim o zamanlar başlamıştı. Sonra devam etti. Bazen azaldı, bazen çok böyle debreşti falan. Tabii şimdi malum olayları da biliyorsunuz artık. Hani salgın durumundayız, karantinadayız. Çok fazla dışarı çıkamıyoruz. Bunun üzerine başka bir uğraş gibi bir şey açıkçası podcast çekmek. Uzun bir dönemdir aslında bunu çekmekle ilgili böyle bir sürü projeler falan da yapmış ama hiçbirinde başarılı olamamıştık. Ondan hiçbirini sanırım da yayınlamamıştık. Sanırım diyorum. Çünkü böyle bir tane arada yayınladığımız bölüm vardı ama onun ne olduğu şu an akibet hakkında hiçbir bilgim yok açıkçası. Ki zaten kötü bir bölümdü yani. Olmaması gereken bir kayıttı. Burada açıkçası bu podcast'te şöyle bir şey amaçlıyorum ya da şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Böyle her bölüm 20 dakikayı geçmeyecek şekilde bölümler çekip ve her bölümde işte bir filmi ya da bir diziyi ya da popüler kültürde herhangi bir olay üzerine böyle konuşmayı düşünüyorum. Genellikle de monolog halinde olacak bunlar. Tek olarak yapmayı düşünüyorum. Hani ileride ne olur, ne gösterir onları tabii ki bilmiyorum ama şimdilik kafamda olan ana düşünce bu. Bunların ötesinde daha çok böyle çok insanın çok fazla dikkatini çekmeyen ya da çok da bir bilgi durumu olmayan, hayatına belki çok da fazla denk gelmedi filmleri seçmeyi amaçlıyorum. Bunu amaçlıyorum diyorum çünkü şöyle bir durum var. Aslında ilk blog yazmaya başladığımda da genelde amacım hep buydu. Yani insanların ise çok fazla hakkında bilgiye ulaşamadığı, var olan ama çok görmezden gelinen böyle hani saklı, gizli filmleri, böyle gömülü hazineleri falan çıkartıp işte bunun üzerine bir şeyler yazmak üzerindeydi. Ama çok öyle olmadı açıkçası yani. Bir süre sonra çok da böyle popüler olan işte dizileri, filmleri de yazmaya başladım. Ya da onun üzerine de konuşmaya başladım. Çünkü sonuçta insanlar sürekli onu duyuyor ve bir şekilde böyle birileriyle bunu konuşmaya da aktarma ihtiyacı duyuyor. O yüzden bu podcast'te de böyle bir süreç olabilir. Yani baktığınız zaman aa sen böyle dememiştin ya ne oldu falan gibi bir duruma evrilebiliriz. Yani şu an tamamıyla biraz farazi bunun işleyişi. Ama ana olarak aklımda kurduğum düşünceler bunlar. Böyle bir tanışma faslı gibi geçti. Nereden baksan zaten 4-5 dakikamız geçti şu an. Şimdi ilk bölümde yani ilk podcast'imizde artık kafamda kurguladığım ilk kişi Metin Aksan üzerine konuşmayı hep böyle istemiştim. Çok da bununla ilgili bir yazı yazmaya falan başladım ama bir türlü bitiremedim. Sonu gelmedi yani yazının. Yine böyle yazamama durumlara falan geliyordu. Aslında çok kolay bir şey ama bazen işte insan için çok fazla böyle yazmak gelmiyor konuşmak. Çünkü çok daha kolay. Yani rahatlıkla konuşabiliyorsunuz. İşte bir kaydediyorsunuz bir yazısınızı ve atıyorsunuz ama yazmak tabii ki o kadar kısa sürmüyor. Yani 10 dakikalık bir yazıyı bilene bazen günlerinizi alıyor. Yazabilmeniz, çıkartabilmeniz onun hakkında ama konuşmak 10 dakikalık bir konuşmayı 10 dakika içerisinde yapıyorsunuz. İşte ardında olacak belki 10-15 dakikalık bir işlemden sonra o konuşma sizin için hazır hale geliyor. Şimdi böyle konuyu çok da dağıtmadan isterseniz ilk bölümü, ilk konusuna geçelim. Bu ilk konu Türk sinemasında seçmek istedim ki Türk sinemasının belki de en önemli yönetmenlerinden bir tanesi. Metin Eksan'ın 1968 yılında yönettiği Kuyu filmi üzerine konuşacağız. Metin Eksan, Türk sinemasının ilk yaratıcı yönetmenlerinden bir tanesi. Halit Refik'in dediği gibi yani Metin Eksan sinemayı bir sanat olarak gören ve kendini sanatçı olarak tanımlayan bir insan. Bir sinema için, gerçekten sanat için filmleri üreten bir yönetmen ve o yönetmenin belki en kritik filmlerinden bir tanesi Kuyu. Kritik olmasının sebebi biraz da şu, film çünkü 1968 yapımı bir film. 68'e kadar birçok önemli film yönetmiş bir isim Metin Eksan. Yani birçok başyapıt çıkarmış. Studios o dönemde yönetmiş, Yılanların Üçünü yönetmiş, işte Suçlar Aramızda yönetmiş, Gecelerin Ötesini yönetmiş. Yani birçok Türk sanatında hiç görülmeyen, görülmeyecek durumda olan filmi imza atmış. Ama 68 yani Kuyu filminden sonra aynı derece bir başyapıt çıkardığını söylemek zor. Daha çok işte popüler filmlere yönelmiş. Mesela Feride'yi yazmış, yönetmiş. Emel Sığın'ın oynadığı. O süreci belki en akılda kalan filmleri ya da en işe dokunmuş filmi son dönemlere çektiği Kadın Hamlet. Renkli filmi. Yani renkli olup herhalde en iyi filmlerinden bir tanesi. Sonra TRT'ye birçok iş de yapmış. Yaptı aynı zamanında. Ve 70 yılında sinemayı bıraktı. Çok çok erken bıraktı. Çünkü çok daha fazla film yönetebilirdi ama muhtemelen kendini artık üretebilecek durumda hissetmediğinden de olabilir Metin Eksan'ın sinemayı bırakması. Birçok insan iki ayrı filmini herhalde tanıyordur Metin Eksan'ı. Yani Süzyaz'ı ayrı bir yere koyarsak Sevmek Zamanı ki çok popüler oldu. Çoğu insanın genelde tanıdığı, Türk sinemasını çok çok sevdi. Hep böyle Türk sinemasında bir 10 film yapın dediğinizde mutlaka böyle ikona falan koydukları filmdir. Bir diğeri de Şeytan filmi. Tabi o film biraz ilginç. Aslında Şeytan filmi bizim Franklin'in orijinalini yönettiği bildiğiniz gibi çok çok iyi bir film zamanında. Ve bu filmi işte Hulk Senar, o zaman yapımcısı ki Metin Eksan'ın çoğu zaman bir çalıştığı yapımcılardan bir tanesi. Özellikle popüler filmlerin çoğunu yapımcılığına yapıyor. Ve filmi Paris'te gördükten sonra çok etkileniyor. Ve bunu Türkçe'ye aktarılmasını istiyor. O zamanlar çalıştığı yönetmen de Metin Eksan. Metin Eksan'a bunu rica ediyor. Yani artık rica mı diyelim, böyle biraz emrivaki bir kişinin tam adını koyamıyorum ama Metin Eksan'ı kabul edip bu film ortaya çıkıyor. Tabii ki bu filmindeki çoğu sahneler böyle bir alay konusu falan da olmasına rağmen yani Metin Eksan filmler arasında böyle çok güçsüz durumda da olmasına rağmen aslında bizim coğrafya için çok hani uygun olmayan birçok öğeyi de barındırmasına rağmen ki yani orijinalini alıp bize çevirmek zaten çok zor. Ama yine de gerçekten eli yüzü düzgün bir film ortaya çıkartıyor Metin Eksan. O film yine yani birçok Türk sineması filminin epey önünde bir film olarak duruyor. Bizim bugün asıl konumuz olan filme gelince Kuyu 1968'e çekiyor söylediğim gibi ve kendi tabiriyle aslında kendisi bu adı çok fazla koymuyor. Daha çok Şükrü Simin bu konuda yazdığı bir makale var ve o makalede geçen ismiyle Mülkiyet Üçlemesi'nin son filmini oluşturuyor. Şimdi bunu bazıları Taşra Üçlemesi olarak da adlandırılıyor ama burada hem Şükrü Simin tezleri hem Metin Eksan'ın mülkiyet üzerindeki takıntısından yola çıkarak Mülkiyet Üçlemesi çok daha doğru. Aslında Metin Eksan tam olarak buna bir Mülkiyet Üçlemesi adını koymuyor. Ama mülkiyet üzerine düşündüğünü, mülkiyet üzerine çok kafa yorduğunu anlatıyor birçok yerde. Üçleme 1962 yılında yönettiği Yılanların Üçü ile başlıyor. Yani burada bir Yılanların Üçü, bildiğiniz gibi Fakir Baykurt'un belki en ünlü, en popüler romanı. Daha sonra tekrar sinemaya çevriliyor Şerif Gören tarafından. Ve hala herkes ilk versiyonunun çok daha iyi olduğunda hemfikirdir sanırım. Metin Eksan'ın yönettiği versiyonunu. Burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yılanların Üçü bir mülkiyeti toprak üzerinden anlatıyor ki öncelikle Metin Eksan. Karabayram karısı ve annesi çocuklarıyla birlikte kişilikle yani topraktan geçimini sağlayan bir insan ve köyün ortak mülkiyeti de olan yani evlerin hemen ön kısmını köyün muhtarı Haceli'ye satıyor. Yani aslında köyün genel olmayan, yani bu ortak bir alanı muhtar kendini hak bulup satıyor. Ve bunun üzerine bir toprak üzerine bir mülkiyet başlıyor bu manada. Başta Karabayram'ın annesi Irazcı olmak üzere orada evin yapılmasını istemiyor ve ona karşı verilip savaş anlatılıyor. Toprak üzerinden bir mülkiyet kavgasını görüyoruz. Serinin, daha doğrusu üçlemenin ikinci filmi ise 1965'te yönettiği Suzyaz. Suzyaz tabi yeteneksen aşağı yukarı en popüler filmlerinden bir tanesi. Hatta Scorsese'nin de bulunduğu vakıf tarafından koruma altına da alınan çok çok değerli bir film. Ve yine bir roman uyarlaması. Nicat Cumal'ın aynı romanından senaryo ulaştırıyor Metin Erksan. Burada ise mülkiyet su üzerinden işlediğini görüyoruz. İki tane kardeşin ki bir tanesi daha farklı düşünüyor. Küçük kardeşi, büyük kardeşi olan Osman, Kenan Taşın'ın oynadığı karakter suyun kendi topraklarına çıktığını ve kendi mülkiyeti olduğunu söylüyor ve bu yüzden köylerle paylaşmak istemiyor. Bir kere işte davaya gidiyor, bir tanesi kaybediyor, en sonunda kazanıyor ve bunun üzerine işte suyun mülkiyeti, diğer çok zor durumda olan, daha doğrusundan kırılan diğer köylerin durumunu anlatan ortasına farklı bir film. Bu filmle ilgili Berlin Film Festivali'nde en iyi film ödülünü, yani Altın Aslan'ı alan ve uluslararası ilk ödül alan Türk filmi olduğunu unutmuyorum. Yani böyle bir başarısı var ki bu başarıyla Metin Aksan'ın Türkiye'de sağlayan ilk insan olması herhalde hiç şaşırtıcı değil. Kimse için böyle bir şaşırtıcılığı yoktur. Bu film açısından önemli durumlardan bir tanesi de şu. Bu film yani Berlin'de gösterildiği zaman aslında su mülkiyeti ya da bu suyu kavgası üzerinden daha çok görülmüyor ve Habil ile Kabil, yani ilk cinayetin üzerinden işleniyor, ilk kardeş kavgası olarak yorumlanıyor. İşte çünkü Osman da kardeşin üzerindeki bu tür mülkiyet, bu tür çekişmeden, hatta şiddetten ve daha sonra işlenen cinayet üzerinden okunduğu da mümkün ve böyle okunup filminde böyle bir ödül alması da gerçekten ilginç. Asıl okumanın aslında su ve su mülkiyeti üzerinden olduğunu söylemek mümkün. Çünkü bu iki mülkiyet, yani su mülkiyeti ve toprak mülkiyeti belki insanlığın ilk çağlarından beri hep var olan, süre gelen bir tür çekişmesi. Ve gelelim kuyuya. Şimdi 1965'te Suzyaz yönettikten sonra metersen, ki bu filmin çoğu genelde politik olarak görüyor. Çoğu sansürü vuruyor. İşte köylü küçük gösterildiği için ya da başka ekstra nedenlerden dolayı ve sürekli sansürden geçemiyor ve filmler birçok çevreler tarafından çok ciddi derecede eleştirilere maruz kaldı. 68'de yönettiği kuyu filmini de yani çok zor şartlar altında yönetiyor ve çoğunda kendi yapımcılığını üstlenmek zorunda kalıyor. Film Afyon Dinar'da çekiliyor. Bir kısmı Dinar'da çekiliyor ve daha sonra bir kısmı çekilemediği için İstanbul'daki, hatta ilk kuyu sahnesi işte o film için Dinar'a iki tane kuyu yapılıyor ama o film orada çekilmiyor. Yani orada devam edilemiyor filmi ve film şeyde bitirmek zorunda kalıyor. İstanbul'da yapılan bir tane kuyu da bitirmek zorunda kalıyor. Böyle çok ilginç hikayeler olan bir film. Filmi Metin Aksan bu film yapma fikrini, yani daha doğrusu bu fikrin ilk ortaya çıkması bir gazetede bir haber okuyor. Ve bu haberde işte bir tane adamın bir kadın 5 kere daha kaçırmasından bahsediyor. En sonunda da kadın adamı öldürüyor. Yani kuyuda öldürüyor ve daha sonra teslim oluyor. Hatta Metin Aksan görmek istediğini söylüyor ama bir türlü kısmet olmadığını ekliyor. İşte bunun üzerine senaryolaştırılmış bir film. Aslında filmi bu filmde diğer bütün, yani bu serinin diğer filmleri gibi çok fazla sağ kesimlerden zamanını çok ciddi eleştiriler alıyor. Hatta Yılmaz Soner'in Ant dergisinde filmi çok uzun bir şekilde ve çok fazla derecede eleştiriyor. Yani hatta işte yerden yere bu ki bu eleştiri bu filmin cehennemi hep söylenir. Yani o kadar etkili bir eleştiri belki de. Ama bu tamamen ideolojik bir eleştiri. Yani filmin anlattıkları ya filmin gücü hakkında bir tek bir açıklama ya da bir şey bulmak çok zor eleştiride. Film çok yüzeysel bir şekilde anlatılsak yani gerçekten işte bir adamın çok saplantılı bir şekilde bir kadın, yani Osman karakterini Nihayet Hamza oluyor, oynuyor ve köydeki işte bir Fatma denen bir kadın olan aşkı anlatıyor. Artık aşkı değil de saplantılı bir ilişkisi var kadınla. Fatma'yı bugün derede yıkanırken görüyor ve ilk kaçırmayı burada görüyoruz şeyinde film. Ve bütün sahneler neredeyse işte dağ tepelerde, sürükler kitabında, ormanlarda geçiyor. Geçtiğine şahit oluyoruz ve sürekli olarak da bir tenkinlik, yani bir korku durumu var özellikle Fatma'da. İlk şeyler, ilk başlarda ya şiddetle ya şefkatle Fatma'ya yanaşmaya çalışıyor Osman'ı, bunu görüyoruz ve yani sonunda sahip oluyor Fatma'ya. Ama onun asıl sahip olduğu, sahip olmak istediği durum ya, tamamıyla sahip olma durumu. Yani Fatma'nın bir şekilde mülkiyetine tamamıyla sahip olabilme ihtiyacını bir türlü gideremiyor. Çünkü Fatma hiçbir zaman kabul etmiyor bunu. Ve tekrar işte jandarmalar yakalanıyor. Tekrar hapse düşüyor. Hapse düşüyor ve tekrar kaçırıyor. Buradaki filmle ilgili en ana noktalardan bir tanesi belki şu bir not düşerse, mesela hukuk sistemiyle ilgili Metin Esen pek fazla bir şey söylemiyor. Yani kaçırılma oluyor. İşte annem babası çok yaşlı Fatma'nın ve artık onu koruyabilecek durumda değil. Köylüler zaten bu duruma çok fazla inanmış ve kalmış durumdalar. Yani böyle bir ortam yaşanırken hukuk sisteminde çok kısa sürüyor yani bu tutuk kalmalar. Yani bir süre bırakılıyor sonra ve tekrar bunu yapıyor. Ve bunu çok fazla bir izdiremiyor Metin Aksan. Yani bunun üzerine durmuyor. Bunu da görüyoruz. Aslında diğer filmlerde de böyle hukuk üzerinden çok fazla yürümediğini net bir şekilde görürüz Metin Aksan'ın. Tekrar kaçırıyor. Tekrar aynı şey tekrardan başlıyor. Tekrar dağ tepeler geziliyor. Ve tekrardan Fatma kaçmayı başarıyor. Osman tekrar jandarmanın evine düşüyor ve bu sefer Fatma artık daha kaçırılan bir kadın olduğu için evlenmesinin daha iyi olacağı düşünülerek kendinden yaşça çok çok büyük ama zengin bir adama veriliyor. Fatma bunu kabul etmiyor. Buna da baş kaldırıyor ve tekrar bu sefer kendisi de ile dağa çıkıyor. Dağda idam mahkumu olmuş bir mahkumla karşılaşıyor. Kendisi değil de onunla birlikte oluyor ama çok sınırlı bir süre sonra yakalanıyor ve hapse düşmek zorunda kalıyor. Bu sefer oturak alemlerine düşüyor. Ve Osman tekrar hapisten çıkıp oturak alemlerinde Fatma'ya bulup tekrar kaçırıyor. Ve tekrar aynı şeyi tekrardan işliyoruz. Bu sefer Osman karakteriyle ilgili söylenecek en çok şeylerden bir tanesi de suya karşı bir ilgisi. Yani filmin bu su alegorisini çok fazla görüyoruz. Ki ilk kaçırılma olayı suyla başlıyor ve yine filmin bittiği yerde bir kuyu, yani suyun içinde bitiyor. Hatta Osman'ın yine derede yıkanıp suya böyle birçok mitiyeler düzdüğü bir sahne var. Yani işte suyun birçok şey alıp götürdüğü ile alakalı falan. Hatta Fatma'nın yine film içerisinde sevdiği idamlık, idam mahkumu çocuğa söylediği işte bu su iki kere yıkanılmaz gibi sunun çok fazla suyun üzerinde durduğunu görüyoruz. Yani hani bu alegoriyi Metin'in özellikle işlediğinin de farkındayız. Yani sunu durumuyla hakkında. Tabii film bittikten sonra birçok durum gösterirse de filmin müzikleri Orhan Gencebay'a ait. Ve genelde tek sazla yapıyor ve filmde çok baskın bir müzik var. Özellikle dağ tepe sahnelerinde kuş vıcıltısıyla birlikte sürekli arkadan müzik sesini duyuyoruz. Ve bu müzik gerçekten çok çok etkiliyor durumu. Başrolde oynayanlardan hayatımız önemli. Dediğim gibi ilk başrollerinden bir tanesi, çok da az başrol oynamıştır hayatımız olsa. Çoğu zaman yan karakterlerde, hatta çok figüran rollerinde, küçük rollerde falan ondan sonra görüyoruz. Kadın rolünde, yani Fatma Öncü rolünde Nil Öncü var. Nil Öncü çok genç yaşta oynuyor filmde ve 2-3 film oynadıktan sonra vefat ediyor. Bir köylü canlanır. Çok iyi bir oyunculuk mu tartışılır ama çok vasat da değil. Ve çok fiziksel olarak çok yorulduğu bir oyunculuk olduğu kesin. Yani acayip derecede oyunculuk sırasında yorulduğunu hissediyorsunuz. Ki kendisi vücutsal, yani fiziksel engellerinden dolayı baleye başlayamıyor. Bale yapamıyor. Ve baleyi bıraktıktan sonra oyunculuğa başlıyor. Çok duru bir güzelliğin olduğu açık. Belki Suzi Yazı'da Hülya Koççi'nin yaptığı gibi 16 yaşında çok küçük yaşta Suzi Yazı'da olmuş. Daha sonra işte Hülya Koççi dokunmasını o giden yolu açtığı gibi. Burada da Nil Öncü şahinesi belki geçerliydi, yaşasaydı çok daha fazla filmde oynayıp çok daha bilecektik. Belki de bu film işte Nil Öncü ile falan çok daha anılıp çok daha iyi bir yere gelmiş olabilecekti. filmde yetenek sanatı tabii ki çok Türk sanatı çok az görülen nedenlerden bir tanesi. Özellikle yetenek sanatı tabii ki bilinen en büyük özelliklerden işte kamerayı bir kalem gibi kullanmasıdır. Ki bu filmde bunu çok fazla görüyoruz. Nirenci'nin çok az konuşması var. Çok az yere diyaloğa giriyor ama neler hissettiklerini ya da neler anlattıklarını neredeyse her saniyede yüzüne gelen kamerayla anlıyoruz. Yani hiddetini, duyduğu nefreti, öfkeyi, işte şiddeti, her şeyi bir anında oradaki yüzüne gelen kameranın vurmasını çok net bir şekilde hissettiriyor. Filmde en sonunda Fatma kuyunun başında intihar ediyor. Yani Hasan kuyuda taşla atarak öldürüyor ve kendisi intihar ediyor. Tabii ki Mitenek San'ın anlattığı hikayeden de anladığımız kadarıyla gerçekte ölmüyor Fatma. Yani hapiste olduğunu ve kendini ziyaret etmek istediğini söylemiştik. Ama Mitenek San kuruda öldürüyor Fatma'yı. Tabii bu çok farklı şekilde falan yorumlanıyor. Gibi'nin buradan çok ilgimi çeken yorumlardan bir tanesi Kemal Tahir'in film hakkındaki yorumuydu. Ona göre işte Fatma artık Osman kendisi de aşık olmaya başlıyor. Ve bu aşkını verdiği ızdırapla birlikte artık kendini çok fazla yediremiyor. Yani o kadar mücadeleden sonra bir şekilde yenik düştüğünü farkına varıyor. Özellikle zaten bedenen belki yenik durumda ama ruhen de artık yenildiğini farkına varıyor. Osman önce öldürüyor. Daha sonra da kendini bunun altında yani bu hissettiklerini artık yaşanamaz hale geldiği için kendini intihar ediyor gibi bir yerden görüyor ki aslında çok da böyle haksız bir yorum da değil Kemal Dahir'in bu yorumunda. Gerçekten de ilginç bir durum. Metinx yani bu özellikle tabii ki birçok yerde eleştirildiğini söylemiştik. Yani işte Türk köylüsünü çok şiddetli barbar gösterdiği için ve çok fazla eleştirilere konu almıştı ki diğer yine İlhanların Necesiz yazdığı olduğu gibi. Ama ona rağmen gerçekten çok iyi işleyen filmlerden bir tanesi. Diğer iki filme göre çok iyi bir görüntü kalitesi olan bir versiyonu yok. Yine diğer iki filmde olduğu gibi YouTube üzerine yazdığınızda muhtemelen bu filmi bulup oradan izleyebilirsiniz. Diğer Metin Aksan çok filmine göre belki en şiddetli, izlemesi en zor filmlerinden bir tanesi. Yani kendi film okulaklarısı içinde. Çünkü çok fazla işte şiddet, çok fazla böyle bir tür tekrar eden ama insanın içini böyle kasvetle bürken bir tekrar var. Yani işte o sonra sürekli eylemi var. Ama buna rağmen gerçekten çok çok başarılı bir oyunculukla, çok da başarılı bir yönetmenlikle, hatta müzikleriyle de çok iyi durumda olan güzel bir film Kuyu. Güzel, vaktinizde de zamanınız varsa mutlaka YouTube'da böyle bir kendinize vakit ayırıp izlemenizi tavsiye ederim. Hatta bunu dinlemeden önce de tekrardan girip dinlemenizi dilerim. Evet, ilk yaptığımız yayınla böylece sonuna geldik. Yani baksanız 23 dakika falan doldurduk. Aslında bıraksan daha fazla konuşurduk ama çok da böyle uzatmadan böyle bir yerde keselim. Genelde çarşamba günleri yayın yaptığını düşünüyorum ama artık ne gösterecek ya da nasıl yapacağız şu anda tam olarak aklımda bir durum yok. Ama hep beraber göreceğiz. Yani genelde kayıtları amacım yani her gün cumartesi akşamı atabilmek. Yani muhtemelen çarşamba günü kaydedip üstüne hazırlayıp en geç atmayı en geç işte cumartesi akşamı atmayı düşünüyorum şu an itibariyle. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.